Merhaba, ben Barış.
Merhaba, ben Tuna.
Girişimci Muhabbet'in 2. sezonunun 7. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar.
Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet, bugün yine bir konuğumuz var. Konuğumuzu tanıtmak ister misin Barış?
Tabii ki. Bu artık benim bir görevim oluyor yavaş yavaş. Bugün aramızda Mina var, Upschool'dan. Kendisi bize yaptıklarını anlatacak. Yani bence bayağı ilginç bir girişim. Çünkü bu işten biz daha önce bahsetmiştik podcast'te, London School üzerinden. Benzer şeyler. O yüzden güzel oldu konuk almak Mina'yı. Şimdi Mina'ya özellikle hızlıca hemen sözü ileteceğim. Mina kimdir, ne yapar, nedir? Bir anlatsın, sonra da işten biraz bahsetsin. Biz de sonra sorularla onu biraz zorlayacağız belki de.
Merhaba herkese. Teşekkür ederim bu arada beni aradığınız için. Bu benim ilk podcast'ım. O yüzden her zaman benim için ayrı bir öneminiz ve değeriniz olacak. Benimle ilgili kısımda da siz hani arada sorularla girin ama ben baştan hani background'dan bahsedeyim. Balıkesirliyim. Gönen'de bir küçük ilçede doğdum. Sonrasında da üniversiteye kadar orada okudum. Üniversitede de İstanbul'a yerleştim. Sabancı Üniversitesi'ni kazandım. Ekonomi bölümünden mezun oldum. Böyle bir yer oraya gidince bir garip bir tecrübe oldu benim için. Başta böyle bir yetersiz hissettim. Hani benim yapmak istediklerim pek çok kişiden yapmış gibi bir şey geldi, hissiyat geldi ama sonrasında çok hızlı adapte olduğumu düşünüyorum. Üniversite hayatı benim için dolu dolu geçti. Hatta podcast olunca birden aklıma geldi. Radyo programım vardı. O yüzden kendimi biraz nostaljik hissettim şu an.
Çok iyi ya. Sen aslında tecrübeliymişsin ya. Bu ilk podcast'ın falan diyorsun ama sen bizden daha tecrübelisin belki.
Yok ya. Böyle yüz yüze olunca yine Zoom'da bir toplantı şeyi gibi bir hissiyat oluyor ama yine de burada olmaktan çok mutluyum. Beni çok heyecanlandırdı. Onun dışında üniversitede böyle hani çok fazla sürekli yaptığım şeyler olmadı açıkçası. İki tane şey vardı. Bir tanesi az önce bahsettiğim radyo, diğeri ise de YGA'da gönüllüyüm. YGA bir sivil toplum kuruluşu. Ben de orada hani daha hazırlıkta girdim. YGA zirvesi vardı. Çok etkilendim. Dedim ben daha burada olmak istiyorum. Hani buradaki yapılan şeyler, anlamlı işler ilgimi çekiyor. Üniversite son sınıfa kadar orada gönüllü olarak çalıştım.
Tamam, YGA'yı bu arada dinleyiciler bilmiyor olabilir. Birazcık orayı açabiliriz.
Hı hı. 2000 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşu. Amacı çift kanatlı dediğimiz hem vicdanlı hem donanımlı gençler yetiştirmek. Lise ve üniversite programları var. Her sene de bir zirvesi oluyor. Bu zirveye de ben başvurmuştum, katılmıştım ve sonrasında da mülakatlar oluyor YGA'da olabilmek için. Yaklaşık 50 bin başvurudan 100 kişi seçiliyor. Benim için de süreç olumlu geçmişti. Ben de sonrasında işte her hafta sonu dezavantajlı çocuklarla bilim seanslarına gittim. Pek çok farklı böyle alanda görme engellilerle, liselilerle beraber çalıştım. Benim için çok kendimi keşfettiğim, geliştirdiğim hem iş anlamında hem kişisel gelişim anlamında güzel bir süreç oldu. Tam böyle üniversitenin son dönemlerinde de acaba kalkınma ekonomisi mi okusam, master mı yapsam, işte bir yandan da kadınlarla ilgili birkaç proje yapmaya çalışmıştım ama çok ilerlemedi. Ama bunlar böyle kalırken ben son dönemimde Turkcell'in Arıkova'nın kitlesel fonlama platformunda çalışmaya başladım part time olarak. Burada biraz daha aslında girişimcilikle haşır neşir olduğum bir süreç oldu benim için. İlk part time başladım, sonra bir yıl daha full time şekilde çalıştım. Orada da biraz böyle hem kurumsal hayatı hani Turkcell çatısı altında hem de girişimciliği keşfetmiş oldum. Arıkova'da da bilenler vardır, Kickstarter, Indiegogo gibi bir kitlesel fonlama platformu Türkiye'de olan. Türkiye'nin en büyük fonlama platformu diyebilirim. Orada böyle hani iki tarafı da görünce benim için gerçekten böyle okul gibi oldu. Yani hem bir yandan girişimcilik ekosistemine çok uzaktım. Üniversitede biraz onları öğrenmiş oldum. Girişimcilerle her gün beraberdi ama bir yandan da o kurumsal dinamikleri görmek benim için güzel bir deneyimdi. Bir yıl çalışmanın ardından ben dedim ki evet, burada olmak çok güzel. Gerçekten hani güzel, eve etkili, anlamlı işler yapmak keyifli bir şey. Ama bir yandan da hani hızlı aksiyon almak, böyle hiyerarşinin olmadığı, izinlerin olmadığı bir ortamda çalışmak da ayrı keyifli ve daha büyük şeyler hayata geçirebiliyorsunuz. Aklımda da YGA vardı. Ben Turkcell'den istifa ettim sonrasında ve YGA'ya geçtim. Ailem tabii biraz garip karşıladı. Hayal edersiniz, öyle Turkcell demek daha kolaydı ama YGA kimse bilmiyor falan. Ama onlar da içselleştirdiler ve kabul ettiler. Sonrasında 2 yıl boyunca da YGA'da gönüllü olarak çalıştım. Profesyonel olarak çalıştım ve benim için gerçekten güzel bir süreçti. Çünkü anlamlı bir işte çalışmanın, bir yandan da etkisi yüksek bir yerde olmanın ne
araya
kadar...
Girip bir şey soracağım, çok özür dilerim. Mine kaçlıydın sen?
Ben 94'lüyüm. 94. 2017 okay. Yılında mezun oldum üniversiteden.
Süper. Şuna geleceğim. Şimdi benim için bir şey ifade eden yerde çalışmak için Turkcell'den istifa ettim diyorsun ya. Mesela bunu Tuna şu anda dinliyor ve içinden olmadık kelimeler ediyor bence. Çünkü
Pardon Tuna.
aranızda bence bir jenerasyon fark var. Yani biz yani ben o kadar şey hissedemiyorum. Yani o kadar acayip gelmiyor ama yani belki yapmazdım da diyebiliyorum şey. Ama bence Tuna biraz daha şey bakıyor bu olaya, uzak bakıyor. Yani nasıl olabilir bir şey? Türkcell'de bu nasıl bırakılabilir falan diye. Şunu gelme, yani şunu hissediyorum burada. Hep şöyle bir kalıp vardır ya, işte yeni jenerasyon kendini iyi hissettiği yerlerde çalışmak istiyor. İşte gerekirse büyük firmalardan istifa bile de. Bunun yani yaşayan örneği oldun şu anda. Ya biz bunları duyuyorduk, böyle birileri varmış diye duyuyorduk. Gördük şu anda. Bence çok iyi bir örnek. Ve çok ne derler, insanlara şey hissettiriyor yani, gerçekten de Turkcell bırakılabilir. Şimdi biz startuptan geldiğimiz için biz zaten bırakıyoruz yani, biz zaten bırakarak başladık, hiç gitmedik oralara. O başka bir kafa. Ama Turkcell'e girip çıkmak bayağı zor bir şey bence ve her yiğidin harcı değil. Yani sizin jenerasyon biraz daha harcı belli ki, o anlaşılıyor. Ama yani başka adamlar, insanlar zor yaparlar. O yüzden oraya bir ara şey vereyim dedim, bu bilgiyi sokayım dedim çünkü yani
Bana
çok.
cevap hakkı doğdu mu şimdi?
Sana cevap hakkı doğmadı
Olacak
ya.
falan
Diyecek...
mı?
Sen ne diyecek bir şeyin var mı? Ne diyeceksin? Bence hiçbir şey
söyleyeceğim şeyler var canım. Yani basitçe şöyle diyebilirim. Benim çağımda, benim okuduğum yıllarda bizim önümüze bunca fırsat gelmiyordu. Bir de o da var. Yani artık kültürde, şirketlerde bu imkanları sağlayacak moda geçmeye başladı. Ben işe başladım da dijitalleşme de bu seviyelerde değil. Yani arada 17 sene var benim işe girişimden bu yana. 17 senede dünya değişti ya. Yani böyle
ama
şaka
yine
yapıyorum.
de yani şimdi bile biri Turkcell'e girse Turkcell'den çıkmazsın diye düşünebilirsin yani, çünkü
Yok, çünkü bu
safe'sin.
jenerasyon bu kültüre doğuyor ama. Yani zaten ben 17 sene bir yerde çalışacağım diye çıkmıyor bu arkadaşlar okullardan. Yani o kültürle yoğrulduğun zaman zaten hiçbir zaman aklında öyle bir felsefeyle çalışmıyorsun. Şirketler ona henüz adapte değil. Yani
Evet.
kendi ekibimle, kendi çalışanlarımla da aynı durumu ben gözlüyorum. Onlar da genç çocuklar. Hiç kimse böyle ben burada emekli olacağım falan diye bakmıyor iş
Tabii ki.
hayatına. Ben de öyle bakmıyorum tabii de. Benim ailem, annem, babam nesli öyle bakıyordu. Doğal olarak yani bu imkanlar sunuldukça, çalışma sistemleri değiştikçe bunlar
Ama
yavaş yavaş
yani
gözüküyor.
dışarıdan çıkıp şey geçmiyor. Vodafone'a geçmiyor mesela. Orada da bir fark var. Şimdi YG bence başka bir yani anlamlılık açısından Turkcell'den çıkıp Vodafone'a geçseydi anlamlılık açısından bence çok bir şey kazanmamış olurdu. Belki de hiçbir şey kazanmamış olurdu. Bilmiyorum yani o
Orası
firmaları karşılaştırmak.
orada haklısın. Yani
Yani
bu zaten Mina'nın kendi hikayesi olarak
heh,
kaldı.
aynen, orada bir cesaret ve ne derler, bir bold bir hareket var. Onu ön plana çıkarıyorum. Bizde yok mesela. Yani belki ya startup tarafını dışarıda tutuyorum. Kurumsalların içindeki insanlarla karşılaştırıyorum. Genelde olmuyor. Yani yaşlılardaki, senden daha yaşlılarda olmayan bir şey. Görüyorsun
Yaşlılar.
galiba ya.
Ben araya gireyim olmazsa diyor. Ya
Aynen, neyse
mesela
tamam, ben bırakıyorum.
şey de çok fazla olmaya başladı yani son zamanlarda özellikle yazılım alanında çok hızlı iş değiştirmeye başladı. Yani bu genel olarak bir norm haline geldi. O yüzden de belki hani benim gibi arkadaşlarıma, çevremdekileri biraz daha bu yabancı gelmiyor. Bir yandan da böyle Türkiye'deki girişimlerde iyi hani nasıl desem daha da büyümeye başladıkları için aslında burası da girişimcilik tarafı da biraz kişi çekmeye başladı zamanla. O yüzden bence biraz daha bu şeyler artacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki bir yandan ülkenin ekonomik koşulları da var. Hani insanlar daha
Evet.
güvende kalmak isteyebiliyorlar çok normal bir şekilde. Ama ben de hani bir cesaretle yapmış bulundum ama güzel bir, benim için iyi bir karar olduğunu düşünüyorum. Sonrasında 2 yılın ardından Şubat, Mart aylarında da aslında kadınlarla ilgili neler yapabiliriz diye hani düşünüyordum kendim. İçimde de böyle bir şey vardı. Bir yandan anlamlı ve etkili çalışma, Arı Kovanı'nın getirdiği bir girişimcilik background'uyla beraber. Sonrasında hani en katma değerli ve insanlığı böyle en ileriye götürebilecek alanlardan bir tanesi hangisi dediğimizde iyi teknolojiler, pozitif teknolojiler, insanların hayatını kolaylaştıran teknolojiler. Peki neden kadınlar bunun bir öncüsü olmasın? Yani iyi teknolojileri hayata geçiren kişiler olmasın? Bir bu soruyla yola çıktık. Sonrasında Şubat ayında yoğun bir şekilde son sınıf öğrencileri, yeni mezunlar, şirketler bunlarla beraber görüşmeler yaptık ve gerçekten onların ortak birkaç derdinin olduğunu gördük. Özellikle son sınıf öğrencileri ve yeni mezunlar kendilerini çok yetersiz hissediyorlar işe girme konusunda. Genel olarak zaten çekinceleri ve endişeleri var. Yetkinlik anlamında iyi olmadıklarını düşünüyorlar. Stajlar verimli geçmiyor. Böyle olunca tabii ki şirketler onları tercih etmiyor daha deneyimli kişiler aradıkları için. Bir yandan da şirketler diyor ki biz yeni mezunların yetkinliklerinden memnun değiliz. Bunun için management trainee programları yapıyorlar ya da onları genel olarak tercih etmiyorlar. Ya da çok da bildiğimiz bir şey, Avrupa'ya beyin göçü hızla artmaya başladı ve teknolojideki kadın erkek fark etmeden aslında büyük bir ihtiyaç olmaya başladı. Hatta geçen gün duydum, 2018'de 330 bin kişi Türkiye'den göç etmiş ve bunların çoğu 40 yaşının altında. Aslında büyük bir potansiyel ve şirketlerin de ihtiyacı olan kaynaklar. Bunu da şirketten çok fazla duyunca ve bir yandan da bunun bir sosyal etkisi de olması lazım. Yani benim kadınlarla ilgili orada bir tutkum da var ve bu alanda da çok az kadın istihdamı olduğunu gördük teknolojide. O da Türkiye'de %10'larda, dünyada da %30. Sonrasında hem bu görüşmelerin etkisiyle beraber, yani onlardan aldığımız içgörüler, genel olarak ihtiyaçlar vesaire birleşince dedik ki biz teknolojide rol model kadınlar yetiştirelim. Burada rol model kavramı çok önemli bu arada. Yani herhangi bir teknolojide sadece bir eğitim programı değil de gerçekten başkalarını etkileyebilecek, umut olabilecek ve bu alanda girişimlerde ya da çok uluslu firmalarda çalışabilecek kadınlar yetiştirelim diye yola çıktık. Ve eğitim teknolojisi girişimi, hani özetle, ama pandemide kurulan bir girişimiz. Bayağı böyle farklı bir dönem oldu benim için. Yani Şubat,
nerede
Mart,
cesarete
Mart,
ihtiyacımız
kadar.
Varsa Mina orada.
Ya böyle deyince aklıma şey geldi. Mart ayında şirket kurulumuna gittiğimde Perpa'ya, ki böyle bir yerin olduğundan haberim bile yoktu öncesine kadar. Sonrasında böyle kapıdan girdim.
Bilme zaten. Çok acayip.
Bence de bilmeye hiç gerek yok. Çok karışık bir yermiş. Ve ilginç bir şekilde ellerimde dokümanlar falan varken, ki o gün de 17 Mart'ı çok hatırlıyorum. Böyle ilk okulların kapandığı ve yoğun böyle peak ettiği dönemde o zaman koronanın. Ve böyle telefonuma bir bildirim düşüyor. Diyor ki ekonominin en kötü dönemi. Televizyonda bir haber görüyorum. Amerika'nın en kötü, işte ekonomide böyle işte borsaları alt üst olmuş vesaire. Dedim ben şu an burada ne yapıyorum? Ben doğru bir yerde miyim şu an diye böyle bir sorguladım. Ama sonrasında da düşününce, hani biraz hani büyük resme çıkıp yeriden bakınca anlamlı bir iş. Hani bir yandan yani ihtiyaç olduğunu da görüyoruz. Güzel bir yere gidebileceğine de inanıyoruz. O yüzden öyle bir yola giriştik. Böyle şimdilik başlangıcı özetleyeyim ama daha da gelişmeler mevcut. Bilmiyorum sorunuz var mı?
Aynen. Bir an şeye gireceğim. Şimdi bu cesaret konusunda sen ön plandasın. Yani koronada bunu yapman falan çok güzel. Bence bu arada koronada yapman şey anlamına geliyor. Senin bu işe gerçekten inandığın ve koronayla ilgili bundan vazgeçmiyor olduğun. Zaten öyle olması lazım. Yani çok iyi. Seni çok short term'de etkilemesi seni korkutmuyor olması lazım. Zaten öyle olmuş. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ben şimdi biz zaten JustMap üzerinde seninle toplantı yaptık. Bu işle ilgili bir ilerlediğimiz için biraz fikrim olduğu için birkaç sorum var aklımda. Şimdi şöyle bir şey geldi benim aklıma. Sizin ilk önce sen istersen bir sizin gelir modelini anlat. Ondan sonra ben sorum daha anlamlı olur.
Şöyle biz özetle, peki bu hani ne olduğumuzu tekrar kısaca bir özetleyeyim. Bu teknolojide rol model kadınları yetiştirirken ne yapıyoruz, bunu nasıl yapıyoruz? Bir kadınlara teknik anlamda bir donanım kazandırıyoruz. Şu ana kadar robotik süreç otomasyonu ve data science alanında bunları yaptık. Ve sonrasında sadece bu eğitimi vermeyip üzerine bir de human skills dediğimiz daha özgüvenlerini arttıracak yoğun bir mentorluk süreci geçiriyoruz onlarla. Ve ardından da işe yerleştirmeyi hedefliyoruz. Bizim gelir modelimiz tam bu işe yerleştirme anında oluyor. Biz bugüne kadar öğrencilerden bir ücret almadık. Bizim gelir modelimiz, bir öğrencimiz bir şirkete yerleştiğinde gelirimizi şirketten almak. Öğrencinin aslında yıllık brüt maaşından bir komisyon alıyoruz. Biraz daha danışmanlık ya da headhunter'lık İK modellerine benziyor. Şu an böyle ilerliyoruz ama bu böyle olacağı anlamına gelmiyor. Şu an daha neler olabilir diye üzerine çalışıyoruz iş modeli tarafında. Hani sen de söyleyince şeyi diyebilirim, hani 2020 yılı bizim için bir keşif yılı olarak planladık. Yani bir şeyleri deneyip göreceğiz ve sonrasında daha da netleşeceğiz. Hatta Sami Can'la da üzerine yoğun bir şekilde konuşuyoruz. Sağ olsun, o da yoğun destek veriyor. Böyle özetleyebilirim ilk aşamada.
Ben ilk soruyu şöyle sorayım o zaman. Bu validasyon açısından, yani bu gelir modeli gerçekten valide olmuş mu? Bu işe yarar mı açısından sorayım. Şimdi management training programları var dedin ya. Onlara harcadıkları parayı paradan daha azını sana vererek aslında o pozisyonlardan kendi yetiştirecekleri adamlardan daha iyi adamları, daha iyi kadınları şirketin içine koyabilmek değil mi? Esas yani benim dümdüz ilk aklıma yatacak şey bu olurdu. Böyle bir beklenti olmasını bekliyorum ben.
Yani tam dediğin şekilde aslında biz ilk MVP'mizi RPA programında yapmış olduk.
Hiç anlamadı burada... insanlar. MVP'mizi RPA programında dedi.
Evet ya. Hep biliyor musunuz, bu programa gelmeden önce dedim ki İngilizce kelime kullanmayayım. Bir de kısaltma
şey
kullanmayayım. İkisini de yapmış olduk.
Böyle bak, arada içgörüyü kullandım. Ben 5 yılda Barış'ı öğretemedim. Hala.
Buna hazırlıklı geldim.
Kesin neydi? Kullanmayacağım. Karar.
Tekrar translate ediyorum. Tercüme ediyorum. Robotik süreç otomasyonu programı ile ilk aslında programımız, yani MVP'nin de açılımını unuttum ama ilk görünür ürünümüzü hayata geçirmiş olduk. Burada da nasıl yaptık bunu? Bizim programda 16 mezunumuz vardı. Bu kişilere 2 ay boyunca eğitim verdik. Ve sonrasında şirketlerin RPA kısaltması bu. RPA developer arayışı olan şirketlere gittik. Dedik ki bizim bu alanda zaten yetişmiş mezunlarımız var. Çok da parlak. Bu kişiler 2 ay öncesine kadar RPA'nin R'sini bilmiyorlardı. Ve şu an bu alanda uzman hale geldiler. Onların da zaten genel olarak bu alanda bir arayışı varsa acil bir şekilde biz o ihtiyacı karşılamış olduk. O yüzden bizim hani bu ve bundan gelir de elde edebildik bu arada. O yüzden bir hani eğer o şirket gerçekten bu kişiyi bu sırada arıyorsa, hani RPA developer'ı o an arıyorsa onu bulmak kritik oluyor. Bir yandan da tabii ki yeni bir girişimiz. O yüzden şu anda yerleştiğimiz firmaların referansları güçlü olmaya başladı bizim adımızda diğer programlar için. Böyle özetleyebilirim. Bilmiyorum soruna cevap oldum ama.
Tabii aynen. Bence harika. Çünkü yani bu sorudan aslında benim gideceğim yerde şeydi, biliyorsunuz zaten seninle de konuşmuştuk. İşte Lambda School var Amerika'da ve onların gelir modeli bambaşka. Onun Türkiye'de uygulanamıyor olmasının sebepleri var tabii ki bir sürü ama o çok çekici, yani herkes için çok çekici. Çok heyecanlandırıyor herkesi. Yani oralara gidilebilse, siz tabii Türkiye'den çıksanız ve işte ne bileyim Avrupa'da yapsanız ve öyle yerlere gidebilseniz bu işler ilginç olur. Tabii bu arada Avrupa'da bunu zaten yapan var mı? Hiç fikrim de yok. Yani benim hiç araştırabildiğim bir noktada değil. Bana oralar ilginç olur gibi geliyor. Yani gelecek sanki oralardaymış gibi geliyor. Bana bu şey sistemi, yani Türkiye'de kalmak zaten hani hiçbir firma için, hiçbir startup için şey değil. Son hareket olamaz. Kesinlikle yurt dışına çıkmak lazım. Oralarda da ancak bu yolla işe yarar gibi geliyor. Bu arada şeymiş gibi oldu. Tekrar burada geri adım atıyorum. Ben burada soruları soruyorum. Sami Can'la Tuna dinliyormuş gibi oldu. Neden podcastlerimiz buna dönüştü anlamıyorum ama. Neyse ben biraz geri çektim.
Yani ben şimdi Mina'ya mentorluk verdiğim için bir yandan da izliyorum. Çünkü mentorluk verdiğim konularda nasıl tepki verecek falan onu da merak ediyorum. Mesela
global konusuna girecektim şu an.
nasıl hikayesini anlatıyor kısmında bayağı bir konuştuk. Çünkü bence gerçekten çok güzel bir hikayesi var. Yani ve de çok da güzel bir misyonu olan bir iş yapıyor yani. Hani misyonu olan iş çok fazla yok bu arada ortada. Ne olursa olsun yani işte biz burada ne bileyim Tate'le konuştuk, Atakan'la konuştuk, işte Evreka'yla konuştuk, Zafer'le konuştuk falan. Onların hepsinden çok heyecanlandık ve zaten bizim tanışma hikayemiz şöyle yani. Merve dedi ki işte böyle birisi var konuşalım mı falan. Bana telefonda anlattı ve ben şey dedim ya ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Hani ilk verdiğim tepki bu oldu. Çünkü gerçekten bence çok yani hem problemi çok güzel bir şekilde bulmuşsunuz. Ondan sonra çok güzel bir çözümle de gelmişsiniz bence. Ve çözümü de sürekli bir şekilde geliştiriyorsun. Ama biraz anlatırken tabii şeydi. İşte biz de böyle bir şey yapıyoruz. Sonra anlatıyordu en başta ilk tanıştığımızda. Orada güzel bir gelişme olmuş. Evet. Diğer konuları da...
Buna demek çok güzel.
Evet, aynen. Yani bence bu şey önemli. Hani hikayeleştirmek, bir şeyi bir narratife döndürmek ve anlatmak. Çünkü her anlamda şirketin kurucusu olarak ve CEO olarak senin ana işin sürekli bir satış halinde olman lazım. Ve o satış yani gerekiyorsa şirketin hissesini satman gerekiyor. İşte çalışanlara vizyon satman gerekiyor. İşte mesela senin üçlü bir modelin var. Yani iş arayan kadınlar var. Onlara aslında bir vizyon satman gerekiyor. Gelin bunu yapacağız beraber diye. Yeteneklerini pazara satmaya çalışan şirketler var. Bir de yetenek arayan şirketler var. Bunların hepsini aslında sürekli satman lazım ve hikayen ne kadar çekici olursa o kadar daha iyi satıyorsun.
Evet. Üzerine çalışmaya devam ediyorum. Tavcan'ın desteğiyle.
Zamanla gelişecek bir şey ya. Bu çok da kolay bir şey değil. Çünkü bu hikaye anlatma olayı sen istediğin kadar şey yap. Yani şöyle kelimeler kullanayım, böyle bilmem neler yapayım. O öyle değil. Şeyler oluyor. Yani ya bakın ben pandemi sürecinde gittim Perpa'ya ve adamlar bana bakarken o işte Amerika'daki bütün borsalar patlarken ben o şirketi kurdum. Bu aslında hikaye. Yani bunu söyleyince millet böyle dur ya bu birazcık ilginç bir insana benziyor. Bu normal değil galiba. Çünkü normal olmayan insanların peşinden gideriz biz diyen insanlar senin peşinden gelmeye başlıyor. İşte psikopatları topluyorsun yanına ve psikopatça işler yapıyorsun. O zaman da şirket ilginç yerlere gidiyor. Bence esas noktalar oralar. Yoksa zaten senin yaptığın şey çok ulvi bir şey yani. çok hiç, yani no brainer, orada hiç denecek hiçbir şey yok. Onu birazcık böyle şöyle ilginçlikler yaptım, buraya burnumu soktum, şöyle cesaret gösterdim diye diye onu böyle şey yapıyorsun ve biz de kabarıyoruz böyle, evet ya işte bu, ben de yapabilirim, cesaret, ben de işte bu inspiration şey oluyorsun, ne derler, ilham alıyorsun. İlham almamız lazım. Tuna hemen. Buna sen de şey alıyor musun şu anda? Gaza geliyor musun bizim gibi? Biz startup insanları her şeyden gaza geliyoruz çünkü.
Buyur. Her şeyden gaza gelmiyorum. Bak şimdi onu söylemem lazım. Startup olduğu zaman gaza geliyorum oley falan değil.
Biz öyleyiz.
Ama şey, yani burada Samcan'ın dediğine katılıyorum. Yani burada bir misyon edinmiş bir şey var. Yani bir görev bilinciyle davranma tarzı da var. Bu sadece startup ya, bundan para kazanmaktan başka bir şey. Orada biraz daha ulvi düşünceler ortaya çıkıyor. O bir inanç göstergesi işin doğrusu. Yani yaptığın, yapmak istediğin şeye inancın olduğunu da ortaya koyuyor. Yani derdim para benim, ben tamamen paraya çalışıyorum. Şu A'yı alıyorum, B'yi topluyorum, C çıkarıyorum modeli. Yani bence şey, hani çok heyecanlı bir model değil. Matematik, işin matematiği o. Ama Mina'nın anlattığı gibi, yani orada bir inancı var. O yaptığı işe bir saygısı var bir taraftan.
Yani peki şimdi
bu bence heyecan yaratacak şey burası.
İşte. Şeye gelelim, gerçeklere gelelim. Şimdi inanç, heyecanlar, motivasyonlar, storytellingler falan, bunlar çok güzel şeyler.
Beni yani yükseltti, şimdi yere çakıyoruz. Evet.
Bu işte Samcan'dan mentorluk almak da bunlar hep şey, havalı şeyler, güzel. Ama bunun yanında gerçeklere gelirsem. Aynen, kasada ne kadar para. Yok, şunu soracaktım aslında. Yani gerçekten bu runway ne kadar, ya da yatırım durumunuz ne durumda? Yani bu gerçek dünyada ne yazık ki insanlara para vermen gerekiyor ve onları çalıştırman gerekiyor ve üzerinden şirketlerden de para alabilmen gerekiyor. Hem tahsilat yapabiliyor musunuz? Şirketler gerçekten para ödüyorlar mı? Para ödemeyen şirketlerle bir daha nasıl iletişime geçiyorsunuz? Onlar yoksa gidiyorlar mı? Hani bu churn mu oluyorlar gibi. Tabii şu anda çok başlarındasın ama yani şu anki durum nasıl?
Ya bir genel çerçevede belki bu süreçte bunu, hani pandemi sürecinde nasıl bir durum var, oradan başlayayım. Bir yandan bizim için çok büyük avantajı oldu bu sürecin. Çünkü her, yani online bir platform olduğu için biz şu ana kadar, ben hiçbir öğrencimizi fiziksel ortamda görmedim. Yani 8 ay geçiyor, öyle düşünebilirsiniz. Hani zaten altyapıyı online üzerine kurmuştuk. O yüzden de programda hiç aksamadan ilerledi. Fakat bir yandan da özellikle Mayıs aylarında büyük kurumsal şirketler işe alımları durdurdu. Bizim aslında gelir elde edeceğimiz kısım. Evet. Öyle bir challenge geldi karşımıza. Sonrasında bizim tam bu RPA programımız sona ererken biraz daha işte işlerde hareketlenmeye başladı ve iş alımlar da oldu. O yüzden biraz daha bu kısmı avantaja çevirdik diyebilirim. Ama tabii ki bu challenge hala devam ediyor, yani günümüzde gördüğümüz üzere. Şu ana kadar biz işe yerleştirdiğimiz her kişi için bir gelir elde ettik. Tahsilatları yapmak üzereyiz. Faturalar kesildi. Güzel haberleri söyleyebilirim.
Vadeler 120 güne çıktı.
Şu ana kadar bir sıkıntı çekmediğimizi söyleyebilirim. Çok şükür falan diyesim geldi birden, böyle bir şey oldu ama.
Türkiye'yi bu hale sokuyor. Çok şükür ya. Hani 90 da günde olsa aldık.
Evet. İçindeki biraz esnafı keşfetmiş oldum kendimde bu süreçte. Aynen. Orada bir sıkıntı olmadı ama genel olarak tabii ki işe yerleştirme tarafı çok kritik bir nokta. Yani her programda aynı durumda karşı karşıyayız. O yüzden de biraz yüzümüzü globale çevirmemiz gerekiyor. Sami Can'la özellikle konuştuğumuz konu da bu. Yatırım tarafına, yani o globale gireceğim ama yatırım tarafıyla ilgili olarak şu an biz ilk finans edilmemizi aslında YGL karşılıyor. YGL finanse ediyor bize. Ama buna rağmen şu an gayet güzel gidiyor. Yani açıkçası break-even'a yakın olduğumuzu söyleyebilirim. O da gelecek için umut vaat eden bir şey. En azından startup'ın daha birinci yılı doğmadan. Ama yatırım almak için biraz daha bekliyoruz. Çünkü biraz bir şeyleri daha denemek istiyoruz. Özellikle farklı programlar ve global tarafta da. Global için her zaman o kafa yapısında olmamız gerekiyor. Sadece Türkiye'de bir şeyler değil ki. Zaten burada benim gözlemlediğim şey, herkes bu işe bir saygı duysa da, gerçekten tüm satış toplantıları pozitif anlamda iyi geçse de yine de iş olanı Türkiye'de az. Yani bu bir gerçek. O yüzden de bir şekilde teknolojide de iş alım çok fazla oluyor globalde. Orada ilerlememiz lazım. Biz ilk olarak bunun için yazın Stanford Üniversitesi ile bir işbirliği yaptık ve Stanford'da böyle bazı programlar oluyor MBA öğrencilerinin. MBA öğrencisi Rika UpSchool'da bir ay çalıştı. UpSchool nasıl yurt dışına açılabilir? Bunun üzerine beraber çalıştık. O biraz daha da Temmuz, Haziran aylarında oldu ve biraz o kafaya gelmemiz için iyi bir motivasyon sağladı. Ama şu anda da gördüğümüz şey bizim bir şekilde Türkiye'den birini yetiştirip yurt dışında işe yerleştirebilir miyiz? Aslında bunun üzerine odaklanmaya çalışıyoruz. Bazı avantajları var bu durumun. Özellikle Türkiye'deki developerlar yurt dışında daha iyi görünmeye başladı. Hindistan versus Türkiye düşündüğümüzde. Türkiye'nin prestiji bu açıdan iyi. Kur farkını hepimiz biliyoruz. O yüzden şirketler için daha avantajlı hale geldi. Bir yandan o şirketlerdeki çeşitlilik önemli olduğu için, diversity denilen şey, biz de sadece kadınlara odaklandığımız için orada da bir avantajımız var. Bir yandan da tabii ki o Avrupa'yı çalışma tarzına bizim daha yakın olmamız ve hani dil kısmını biraz daha çözmemiz tarafı. O yüzden şu an nasıl Şubat ayında, Mart ayında biz şirketlerle konuşuyorsak aynı şekilde bu şu an yurt dışındaki firmalarla görüşüyoruz. Onların içgörülerine, işte buradan birilerini almaya nasıl bakıyorlar, yasal olarak hangi zorluklar var önümüzde. Biraz daha burayı keşfedip sonrasında 2021'de ilk global açılım için program tasarlamayı düşünüyoruz.
Mesela yasal olarak nasıl zorluklar var dedin ya, orada şey geliyor aklıma. Şimdi remote olarak çalışınca, birilerini işe alınca o yasallık birazcık şey kalıyor. Gri alanda kalıyor. Yani hangi yasallık? Çünkü remote, ben buradan işte Ukrayna'da bir adamı işe aldım. Nasıl, hani hangi, kimin yasası, kime uygun olacak falan filan, oralar çok geniş kalıyor ya. Bu bir avantaj da olabilir. Tabii daha böyle kurumsallarla çalışıyorsanız dezavantaj da olabilir. Ama avantaj olacağı şirketler kesinlikle vardır. Bana şeymiş gibi geldi, yani oradaki o avantajı bulup, o şirketleri bulup daha doğrusu bu avantajı değerlendirirseniz inanılmaz bir büyüme sağlanabilir. Çünkü yani işe alım herkesin derdi ya. Hani bunu çözmüş bir şirket ben daha görmüyorum. Ya biz çok iyi işe alım yapıyoruz ya. Hani istediğimiz zaman işe alım yapıyoruz ve 10 saniye sürüyor falan. Böyle bir şey yok yani. Ve her zaman da o adaylarla ilgili böyle, evet ya bunu alıyoruz, evet iyi güzel hoşumuza gitti ama acaba daha iyisi olabilir miydik sorusu hep var tabii ki. O yüzden yani bu ne derler, çok eski bir iş bence, birini bir işe böyle sokmak, yardımcı olmak konuda. Bence inanılmaz bir şey olabilir. Bilmiyorum tabii şu anki konumu da, yani sizin, bence ben olsaydım, yani hiçbir detay bilmeden söylüyorum, her şeyi bırakırdım şu anda giderdim. Avrupa'nın zengin ülkelerine, Avrupa'nın zengin olmayan ülkelerinden insanları işe sokmaya çalışırdım. O yani senin Türk olman ya da şirketin Türkiye'de olması şey, yani hani sen buradasın diye olmuş bir şey. Vizyon aslında öbür tarafta bence.
Bence coğrafi şey bile, yani işte ne bileyim, Avrupa'nın kendi içinde bile şey var yani. Mesela atıyorum Fransa'da işte siyahi bir kadınsan, işte Marsilya bölgesinde yaşıyorsan da muhtemelen böyle bir problem yaşıyorsun bu arada. Hı hı. Yani genel olarak şey var zaten, kadınların, ya şimdi ben bunu bu arada üniversitede falan anlamıştım. Bir ekonomi hocamız derste şey demişti, yani işte işsizlik aslında biliyorsunuz hani ya iş piyasası diye bir şey var. İnsanlar kendi yeteneklerini bu piyasada satıyorlar. İşsizlik dediğiniz şey de talep edilen, hı hı, yeteneklerle sunulan yeteneklerin birbiriyle uymamasından kaynaklanıyor demişti ve o zaman şey anlamıştım. Ha okey. Yani aslında bir markette eşleşememe problemi tarzı bir şey var. Evet. Ve burada kadınların bütün dünyada hangi ülkeye gidersen git, yani işte böyle Kuzey Avrupa ülkelerini zaten ayırıyorum. Bütün ülkelerde böyle bir eşitsizlik zaten var. Ve bu her yerde çözülmesi gereken çok evrensel bir problem. Ondan dolayı hani A ülkesinden B ülkesine falan da diye de düşünmeye gerek yok, yani daha da geniş de düşünülebilir.
Ya en başta ben cost olarak düşünüyorum, yani Fransa'daki adam Türkiye'deki adamı maaş verirken çok mutlu ya, çünkü azıcık, hı-hı, maaş veriyor, Türkiye'deki adam mutlu oluyor.
Fransa'daki... Ama şimdi bence burası tam olarak Red Ocean diye tanımlayacağımız, yani aslında evet, işte doğru, kırmızı okyanus. Şu anda bu cümleyi kurabilecek binlerce insan var. Aha. Aslında olay o değil. Yani gerçekten o değil yani. İnsanlar böyle daha ucuz iş gücünü yurt dışında çalıştırayım falan filan şeyinde değiller. Mesela bence en net çözülen problemlerden birisi işte RPA dediğimiz bu robotik süreç otomasyonu. Dediğiniz olay aslında birisi oturuyor ve süreçlerinizdeki bir sürü şeyi otomatize ediyor. Tamam, buna ama bu yeni doğmuş bir yetenek ve bütün iş yerlerinde de çok ihtiyaç duyuluyor. Yani herkes...
Bunun için millete eğitmen lazım. Ben bilmiyorum mesela.
İşte benim aynen milleti gitmen lazım. Bak aynen yani zaten cümleyi sen kurdun. Bak kesinlikle. Yeni yetenek.
Ama bu maliyet çıkıyor. Demek onu demeye çalışıyorum. Zor yani, kolay bir şey değil. Yani bunu paralelde kesinlikle yapmalısın. Long term'de buraya gitmek kesinlikle doğru. Yani şöyle bir şey. Short term'de karlılığı Red Ocean'dan sağlarsın. Hı. Long term'de Blue Ocean'a gidersin. Bu öyle bence olmaz.
Red Ocean'ın mantığı zaten. Red Ocean, Blue Ocean anlatırız birazdan da.
Onu evet,
yani Red Ocean mantığı zaten karlı olmaması Barış'cığım. Allah Allah.
Tamam ama burada neden karlı değil? Long term'de karsız hale geliyor çünkü herkes tamam. Buraya girdiği için. Şu anda neden karlı? Burası daha senin dediğin definisyona tamam. Gelmedi. Red Ocean daha olmadı. Şu anda herkes niye saldırıyor ucuz ülkelere? Çünkü orada hala kaliteli işçi var. Bunu demeye çalışıyorum. Yani bu kalitesiz işçiler kaldı ve biz onları hala da böyle zorla ittirerek pazarlamaya çalışıyor olsaydık evet artık orası doldu yani satürre oldu. Ama bence hala satürre olmadı. O yüzden
bence
hala.
Bence bir de bir işte aslında Mina'yla konuşurken şey düşünüyordum. Hani mesela atıyorum biz siber güvenlik pazarlarında işte büyürken hani baktığımız şey bizde biraz tabii şey yani dünyanın siber güvenlik harcamasının %50'sini Amerika tek başına yaptığı için biraz öyle bir asimetrik bir durum oluyor. Ama onun dışındaki diğer pazarlara bakarken baktığımız şey aslında pazarın boyuna bakıyoruz ama ağırlık olarak önceliklendirdiğimiz iki tane daha faktör var. Birisi ne kadar hızlı büyüdü. Diğeri de işte bir spesifik bazı segmentler var. Onların ne kadar hızlı büyüdü. Bence mesela böyle bir işte bakılması gereken şey işsizliğin az olması. Çünkü işsizliğin az olduğu bir ortamda aslında piyasa da çok hızlı dönüyor demek. Ve Barış Dadem'in senin dediğin problemi insanlar daha sık bir şekilde yaşıyorlar. Ve sürekli bir şekilde birilerini almaları gerekiyor. Ve sürekli bir şekilde pozisyon doldurmaları gerekiyor. Ve bir şekilde de yetmiyor. Ve bir yandan da bu sürekli dönme olduğu için de insanların yeteneklerini de döndürmeleri gerekiyor. Yani sen sabit bir yetenekle de piyasada kalamıyorsun. Sürekli yenilemen gerekiyor. Teknoloji ondan dolayı aslında bu kadar devinimli. Çünkü teknolojide bizim yeteneklerimiz 2 yılda 1 zaten eskiyor. Ondan sürekli ayakta durman lazım. Çok pardon, çok konuştum. Ben yok, ondan yani konuşmak istemiyorum. Çünkü sürekli Minna'yla bunları konuştuğumuz için aklımda bir sürü şey var. Domine ediyorum, pardon.
Yok şeyi söyleyebilirim ama yani şu an şunu fark ediyoruz ki 4 yıllık üniversite eğitimi sonrasında iş bulamayan, mesela programımızda öyle birisi var, iş bulamamış endüstri mühendisi ve Adana'da bir mağazada satış elemanı olarak çalışmaya başlamış ve şu an RPA öğrendiği için ki 3 ay bunu bilmiyordu ve şu an bir teknoloji firmasında Adana'dan uzaktan çalışabiliyor. Yani düşünebiliyor musunuz bunun scale ettiğini ve ne kadar fazla ülkeye işte Türkiye'den ya da dünyadan pek çok farklı ülkede böyle bir şey olduğunu? Bir yandan gerçekten özgün bir ekonomik ve sosyal kalkınma modeli de yani kadınlar için ve ülke için de.
Aynen.
O yüzden o kısmı beni çok heyecanlandırıyor açıkçası ve pek çok farklı hikaye var programda. Yani öncesinde bir dijital ajansta çalışan ve yazılımla ilgili bir bilgisi olmayan ve şu an Ford'da çalışan RPA developer olarak bir mezun var. Bir yandan da biliyorsunuzdur belki Google da bunun üzerine çalışıyor. Yani Google dedi ki benim bir programım var. Eğer sen bu programı bitirirsen ve üniversite mezunu olmana şart gerek yok. Biz seni değerlendirebiliriz. Yani böyle bir dünyaya gidiyor. Türkiye henüz bence bunu içselleştiremedi. Biraz daha okulların ismi, bölümler çok önemseniyor tabii ki doğal olarak şu an. Ama böyle bir yere giderken aslında biz bunu Türkiye için de şu an için hızlandırmış oluyoruz bu örneklerle. Yani bize her gün mailler düşmeye başladı, onu söyleyebilirim. Yani biz bu başarı hikayelerini paylaştıkça hani kadın erkek fark etmeden artık ve erkeklerden açıkçası sistemli mailler almaya başladık. Bizi niye almıyorsunuz diye. Hani şey gibi hani ne zaman program açılıyor, ne zaman başvurabilirim? Yani bu kadar ekonominin parlak olmadığı bir dönem. Gençsizlik çok fazla, belirsizlik çok fazla. O yüzden bu kişiler, bu mezunlar da umut olmuş oldu. Ve biraz uzatıyorum ama şeyi de söyleyebilirim belki. Burada en kuvvetli şeyse bizim programdaki bunun İngilizcesini söyleyeceğim. Sisterhood, kardeşlik olarak söyleyebileceğimiz belki bir şey. Ve dayanışma ortamı. Yani bugün buradan mezun olan birisi, yarın biz UpSchool için farklı bir, yani yine RPA'nın da program açtığımızda gelecek buraya TA olarak ya da mentor olarak destek olacak buraya. O da kendi içinde kendini besleyen bir mekanizma sağlıyor. O yüzden online ortamda olmamıza rağmen ve fiziksel olarak hiçbir zaman buluşmamamıza rağmen programdan ayrılan birisi olmadı. Çünkü birbirini çok destekleyen bir sistem var içeride birbirlerine manevi anlamda. Yani öyle özetleyebilirim.
Yani burada işte biz Mina ile konuşurken birkaç tane hani senin metriklerin nedir diye konuştuğumuzda bana söylediği çok ilginç şeyler vardı. En son 20'de 15'ti değil mi işe alım oranı?
Şu an yani şu an 13'te 12 yani RPA'de bir kişi yerleştirmemiz gerekiyor. Onun dışında data science devam ediyor. En sonunda çağrıda bulunabilirim dinleyen girişimciler ve kurumsal hayattan şirketler için. Ama en diğeri, sen söyle sanmayacağım pardon.
Bir diğeri de programı terk etme oranı, o da sıfırdı değil mi? Yani kimse şey yapmadı. Ya mesela bence
12 ne? Görüşme yapılan sayısı 13, işe alınan 12 mi?
Yani bu programa alınan insan sayısı 13, 12'si işe girmiş. 13 kişi programa girmiş, sıfır düşme var. Bu arada yani işte bilgi adamdan falan birisi dinliyorsa şey falan diyorum, nasıl ya falan diyorlardır. Çünkü böyle muhtemelen onlar da şey yapıyor, 100'e 12 falandır muhtemelen. Bu rakamlar çok fantastik.
Şimdi şunu söyleyeyim ama eğer 13'te 12 giriyorsa işe ve bu RPA dediğiniz benim bilmediğim işten bahsediyorsak burada, bu eğitime zaten yani siz daha oradaki saturation'a ulaşmamışsınız. Demek ki hala %100 ile insanları sokabiliyorsunuz. Benim bu konuda cahil olmam bence çoğu insanın da cahil olduğu anlamına geliyor olabilir. Şunu söylemeye getiriyorum. Bu bence çok iyi bir niş. Bu kadar yüksek oranla işe giriyorlarsa gerçekten burada çok büyük fırsat var. Yani bunu benim göremiyor olmamın hiçbir anlamı yok. Sen görebilmişsin zaten. Çok güzelden değerlendiriyorsun. Evet. Bu harikulade bir şey. Yani bu inanılmaz. Çünkü yani siz bile kabul ediyorsunuz hani insanların eğitmek gerek falan filan diye. Eğitmemiz gereken bir alanda bile bu kadar yüksek oranla bir işe giriş varsa diyecek hiçbir şey yok. Yani bu artık yani eğiliyorum önünde saygı duyuyorum diyecek şey yok.
Burada belki kritik olan şey aslında o az önce bahsettiğim teoride değil de pratik eğitim olması. Yani sanki yarım işe girecekmişçesine bir eğitim olması. Mesela Data Science programında 4 ay sürdü. Sami Can'ın dediği gibi yani bu kadar part-time iş gibi bir program aslında. Üzerine yani haftada 8 saat online, 16 hafta boyunca ama bunun 2-3 katı bireysel çalışman da gereken bir süreç. Orada mesela programda biz bazı şirketleri konuk eğitmen olarak aldık. Yani eğitmen demeyeyim de projelerini aldık. Mesela Trendyol ekibi geldi, Data ekibi geldi. İşte bir günleri nasıl geçiyor, e-ticaretle ilgili bilgi, işte biraz daha domain dediğimiz onunla ilgili bilgi. Ve sonrasında Trendyol'un kendi içerisindeki bir projesini bizim öğrencilerimiz ödev olarak yaptılar. Böylece yarın 2 ay sonrasında bu alanda bir işe girebilecek bir kişi, bir yeni mezundan ya da bir staj yapmış kişiden daha fazla deneyime sahip olmuş oluyor. Ki bunu farklı alanlarda da yapmaya çalıştık ki bu alanlarda hani farklı domainlerde birikimleri olsun diye. Ve 16 haftanın sonunda da 2 hafta boyunca buradaki kişiler yoğun bir şekilde seçtikleri proje üzerine çalışıyorlar. Bu ne demek? Mesela bazıları COVID üzerine çalıştı Data Science programında ya da İBB'nin trafik dataları üzerine çalışanlar oldu. Trendyol'un ya da Getir'in kendi özelinde projelere çalışanlar oldu. Böyle o pratik eğitimin aslında biraz meyvelerini görmüş oluyoruz.
Evet ve aslında mesela üniversiteden yeni mezunlarla alakalı iş alımındaki en büyük bariyerlerden birisini kırıyorsun. Neden? Çünkü ya işte e-mail atmayı bilmez, proje yönetmeyi bilmez, projede çalışmayı bilmez, işte şunları yapmayı bilmez falan diye böyle kafada oluşan bir sürü soru var. Ve gerçekten aslında mesela bir startup'ta üniversite mezunlarını sisteme alabilmenin mekanizmasını kurmazsan o bayağı bir sistemi yoruyor. Mesela biz iTech'in Tank'la platform için burada bir bölüm yapmıştık. Mesela iTech'in abi şey demişti. Ya benim en büyük rekabet avantajlarımdan birisi işte Hacettepe, Bilkent, ODTÜ'nün ortasındayım. Ve burada öyle sağlıklı bir mekanizma kurdum ki üniversiteden yeni mezun olan insanları alıp ben 2 yıllık bir yola sokup inanılmaz bir kariyer şeyini çıkartabiliyorum. Ve inanılmaz fazla çıktı verebiliyorlar. Mesela o bunu çözdüğü için bunu bir rekabet avantajı olarak görüyor. Ben mesela bizim şirket için de bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şey için daha eğitilmiş, daha deneyimli böyle 5-15 yıl arası şeyde de çok büyük rekabet var. Oradan birilerini koparıp almak da çok zor oluyor gibi.
Kesinlikle. Gibi. Bizim şirkette bir aşağıdan hayır etme, insan şey alma stratejisi var. Yani stajyer alalım. Ondan sonra uygun insanları full time'a geçirelim. Onlar da şirketin bazını oluştursun. Yani esas şirket onların ayaklarının üstünde kalsın. Böyle yukarıdan aldığımız insanlarla yürümesin istiyoruz mesela. Ama her zaman şöyle bir şey var. Yani stajyer alalım çok güzel. Herkesin çok hoşuna gidiyor ama ya alacağız. Kimin ne kadar vakti gidecek? Senin o kadar vaktin var mı onu harcayacak gibi sorularla kilitleniyoruz. Şimdi sen o soruyu cevapladığında işte benim günde 2 saatim gitmeyince benim işte ayda işte yılda vereceğim, her gün vereceğim 2 saatten toplayınca işte bir maliyet çıkıyor. Senin maliyetin bana ondan daha düşükse, çok şey bir bakkal hesabı yapıyorum şu an ama o zaman diyorum ki evet, bütün diğer faydalarını falan geçerek bile söylüyorum bunu yani. O bile insanların kafasına bir şey açıyor. Çünkü biz hepimiz şeyiz yani, anlayış olarak stajyerlere çok iyi bakıyoruz ama işi alırken de yani bir küçük bir ışık görüyorsun ama yani bilmediği o kadar çok şey oluyor ki oralarda her zaman... Ya tamam çok iyi yani, bu çocuk çok iyi, biz yatırım yapmak da istiyoruz ama hangi vaktimizde yapacağız? Yani iyimser bile olsan o vakti ayıramayabiliyorsun. Siz o vakti ayırdığınız için ve biz de size güvendiğimiz için o zaman o şeyi daha iyi yapıyoruz ve size bunun karşılığında olan parayı verirken de hiç çekinmiyoruz. Çünkü diyoruz ki evet ya, biz zaten daha çok fayda alıyoruz. Ki üzerine ben şunu merak ederdim. Siz diyelim ki işte bir kişi işe soktunuz. Onun yerine sizin programınızdan çıkmamış herhangi bir insan işe girdiğinde işte bunun eğitim maliyetleri ne kadar oluyor? Bunun şirkete verdiği katkılar ne kadar oluyor? Çünkü çok, aşırı zor hesaplaması. Ama birkaç tane böyle case study yapılırsa insanların kafasına daha iyi oturur gibi düşünüyorum ben. Çünkü insanlar karşılaştırıyorlar. Bu böyle yani, istediğin kadar eğit, istediğin kadar vizyoner ol. Bu karşılaştırma olmak durumunda. Öyle öyle çok etkilenebilir insanlar. Türkiye'de çok az şirket vardır bundan etkilenecek bu arada. Ama yine de yani o şirketler zaten sizin esas müşteriniz olur. Yurt dışında bence çok çok rahatlıkla şey yaparlar. Yani yurt dışında kalite odaklı olduğu için her şey. Bu maliyet ya da ne bileyim hani ucuza kapatayım, 10 kişiye alayım, 5'ini koyayım. Böyle mantıklar olmadığı için. Çok iyi fit eder gibi düşünüyorum bu düşünceleri. O yüzden konuştukça kendi kendime gaza geliyorum. Mesela Tuna'ya bakıyorum, oradan hiç gaza gelmemiş haliyle duruyor. Üzülüyorum yani, işte corporate'larda böyle.
Yani Barış, corporate'ların vaziyetini bile bile niye laf atıyor? Sanki ben corporate'ın sahibiyim ya bu arada.
Vallahi bilmiyorum, o kadar yıldır çalıştın, sahip oldun artık oralara. Sen de bir gelemedin bu tarafa. O kadar yıldır podcast yapıyorsun, hala sen etkilenmediysen corporate'ları hiç etkileyemiyoruz anlamına geliyor.
Çok sürpriz bir hamle yapacağım, göreceksin en sonunda.
Geliyor şeyler. Bak ekstra detaylı vermedim orada. Okey neyse tamam, şey geri dönüyorum. Burada biz böyle Mina kendi görüşlerimizi söylüyoruz. Çünkü yani heyecanlanıyoruz ve konuşmak istiyoruz. Ben böyle girişiyorum. Sen şey düşünme. Yani biz öyle konuşup geçiyoruz. Senin tabii ki bir planın, programın, vizyonun vardır. Bizi şey diye düşünme yani, bu adamlar da durdu şimdi bana bir şeyler gibi.
Yok ya, öyle düşünmüyorum. Aksine not aldım hatta az önce bir söylediğin şeyi de, bu eğitim maliyetiyle ilgili olan. Bir yandan da development, business development da yapmış olduk aslında, o yüzden yani, teşekkür ederim.
Bu arada şey sorayım, yani şirketten bahsettik neler yaptığına falan, şirket kaç kişi?
Güzel bir soru. Açıkçası bir kişi.
Çok falan demiş.
Şey... Ben kendim ve keyfim gibi bir şey diyorum. Yani, tek kişi benim şu an full time. Bununla beraber iki part-time, iki de gönüllü çalışan var. Ama şu an biz de iş görüşmeleri yapmaya başladık ve bunun ne kadar önemli olduğunu ben de şahsen görmüş oldum. Bir full time daha iş almak istiyoruz. Tabii ki büyümek istiyoruz da şu an adım adım ilerlemek için ve sağlıklı bir şekilde. Şu an daha çok benim üzerimde. O yüzden az önce Tuna'nın söylediği şey de benim dikkatimi çekti. Şey dedi ya, hani misyon diye ifade ettin ya. Orada mesela bende şöyle bir şey oluyor. Hani bir iş tanıklığımı da paylaşmak gerekirse. Mesela hani her şeyi o hafta içinde yapasım geliyor. Çünkü eğer onu geciktirirsem yapacağım şeyi, aslında etki edeceğim, yani olumsuz etki edeceğim çok fazla kişi var. Ve kim olduklarını da biliyorum şahsen. Yani o programa gelen kadınlar. O yüzden de o bende daha fazla bir sorumluluk bilinci yaratıyor. O yüzden yani beni iyi hissettiriyor açıkçası. Yani stresli hissetmiyorum. Yani dışarıdan da, bu kötü koşullardan da etkilenmeyip hani şey gibi özetleyebilirim. Yani dışarıdan etkilenmeyip dışarıyı etkileme üzerinde biraz kendim için çalışıyorum ama o ayrı bir şey, mindset diyebileceğim bir şey. O da beni açıkçası daha motive ediyor. Öyle söyleyebilirim.
Bu arada aynı motivasyon büyük olasılıkla senin insanları hızlı hızlı işe alıp bütün işlerini delege etmene de sebep olacak. Çünkü bir yerden sonra kendini yetersiz hissedeceksin, yetişemeyeceksin doğal olarak. Ve o yüzden de yine kendini kötü hissedeceksin. Yani ben her şeye koşuyorum, hayatımı veriyorum, yine yetişmiyor bu işler. Nasıl olacak diyeceksin. Orada evet, da çözüm o delegasyona gelecek. Onunla da şirket büyüyecek, yatırım gelmesi gerekecek falanlar filanlar. Neyse bence şey oldu bu. Yani bir kişinin çalışıyor olması, iki tane part-time'in olması şirketin şu anki durumunu gösteriyor. Bu şey açısından çok kritik. Yani sen bu haldeyken gidiyorsun büyük şirketlerle anlaşmalar yapıyorsun, onlardan tahsilat yapabiliyorsun, onların işine yarayacak işler yapıyorsun. Bu yine çok büyük bir gösterge. Tam aradığın işe almak için aradığın pozisyon nedir? İstersen onu söyle. Buradan birileri varsa ilgilenirlerse gelsinler.
Çok iyi olur. Çok teşekkür ederim. Ve daha çok product manager pozisyonunda, yani aslında bu programları lead edecek. Tamamen hani hard skill ve soft skill tarafında, iki tarafta da lead edecek ve yeni programları açmak için aslında koşturacak. Sahaya bakıp, şirketlerin içgörülerine bakıp, kimlerin ihtiyacı olduğuna bakıp. Ama genel olarak böyle o tüm süreci baştan aşağı, başvuru sürecinden bitiş sürecine kadar takip edecek bir kişi arıyoruz. LinkedIn'de de ilan çıkacağız bu hafta. Oradan da daha detaylı bir şekilde de görebilirler. Böyle bir ihtiyacımız var.
Var mı peki böyle hani şu kadar tecrübeli olsun, şu şirketlerde çalışmalı olsun, şu üniversiteden mezun olsun?
Şu üniversiteden mezun olsun yok şu anda Upschool'un misyonu gereği, ama genel olarak eğitim teknolojisi ya bu tarz, hani hem anlamlı bir işte çalışmak isteyen ama bir yandan da eğitime meraklı, ilgili, daha öncesinde böyle bir yerde çalışmışsa ne ala, biraz daha 2-3 yıl bir startup'ta deneyimi olursa daha çok mutlu olurum. Çünkü şeyi de görebiliyoruz bazen, oradaki hızlı adaptasyon sorununu. O yüzden daha böyle 2-3 yıl deneyimi startup'ta çalışmış eğitim teknolojilerine meraklı arkadaşları dört gözle bekliyoruz.
O zaman bence Tuna'nın kesin arkadaşları vardır bu saydığımız şeylerde. O birilerini yönlendirebilir diye tahmin ediyorum.
Arkadaşımın arkadaşının arkadaşı var.
Arkadaşın arkadaşının
Olabilir.
böyle kızı var filan. Bu arada erkek kadın fark ediyor mu? Şu an sanki böyle işe de sadece kadınlar girebilirmiş
Yok.
gibi geldi bana.
Yok yok, burada
Ya. O nasıl bir şey ya? Arkadaşın kızı.
evet, bu çok komik oldu. Erkek kadın fark etmiyor burada. İkisi de olabilir yani. Herhangi biri olabilir. Böyle.
Okay. Süper. Şimdi ben yine ister istemez heyecandan dolayı çok konuşuyormuşum gibi oldum ama sanki Samcan kendini özellikle tutuyormuş gibi geliyor bana. Sen de çok detaylara girdiği için. O yüzden ben devam ediyorum. Nedir şimdi peki biraz daha böyle gerçekçi konuşacak olursak yani önümüzdeki 2 ayda ne yapıyorsun? Önümüzdeki yıl ne oluyor? Ve ondan sonra ne kadar yatırım alıyorsun? Nedir hikaye?
Ya öncelikle biz şimdi bir şirketle beraber ortak bir program açacağız. Henüz duyurmadık. Önümüzdeki hafta başvurular başlıyor. Aslında ilk kez bir stratejik ortaklık yapmış oluyoruz. Bir firma ile beraber data analizi üzerine bir program açacağız. Burada da amacımız yine yeni kişiler ve yeni öğrenciler olacak. Upskilling dediğimiz mevcut çalışanları yetkinliklerini geliştirmeye yönelik değil. Yine yeni öğrenciler, fakat onların data analizi üzerine eğitip sonrasında bu şirkette çalışma imkanı vermek. Zaten şirket de hem kadın istihdamını artırmak istiyor, hem de data analizi üzerine arayışları da var. Bir ilk bu modeli deneyeceğiz. Bunun dışında 2021'de mobil uygulama geliştirme üzerine bir program açmak istiyoruz. Android Development üzerine olacak. Burada da şunu denemek istiyoruz aslında. Biz Data Science programımızda Google İngiltere ofisiyle beraber bir işbirliği yaptık. Ve Google İngiltere ofiste çalışan 3 Google mühendisi bizim Data Science programımızda bayağı çarşamba, cuma akşamları online olarak bağlanıp Deep Learning, Neural Network gibi böyle yoğun teknolojilerle ilgili seans verdiler ve eğitim verdiler. Öyle olunca biz buradaki modeli çok beğendik. Çünkü neden Facebook, Netflix ya da farklı platformlar olması ileride? Çünkü hem bilgisini paylaşıyor hem vizyonunu paylaşıyor. Bu Android Development programında da yine Google'la beraber ilerlemek istiyoruz. Ve orada da onlarla konuştuğumuz zaman şunu söylediler. Bize pek çok KOBİ diyebileceğimiz şirket geliyormuş Google'a. Hani öyle ilettiler bize. Ve onlar da mobil uygulama geliştirme üzerine destek alıyorlarmış. Aslında bu Android Development programında da buradaki genç kadınlar proje olarak Google'ın uygulama geliştirme özelinde bir proje yapacaklar. Bir bunu denemek istiyoruz. Ama bundan da öte, az önce bahsettiğim gibi global tarafta bir şeyler yapmak istiyoruz, ilerlemek istiyoruz. Yatırım tarafında da açıkçası hep böyle söylerler. Ben de sizin podcastlerinizde de dinlemiştim. Sadece para aradığında değil de öncesinde geri bildirim almak için de bir git gör, hani yatırımcılarla konuş diye. Büyük ihtimalle yeni yılın başında da hani böyle görüşmeler olacak. Henüz yatırım için gitmeyeceğiz ama daha çok geri bildirim almak için ve yorumlarını almak için. Genel olarak bu şekilde ilk hani birkaç ay böyle özetleyebilirim gelecekle ilgili.
Harikulade. Peki biz neler yapabiliriz? Yani biz seninle mesela JustMap üzerine bir toplantı yaptık olası fırsatları değerlendirmek için. Onun dışında ya yani, çünkü şöyle bir şey var. Senin yaptığın şeye biz inandık. İnanıyoruz zaten. Bu şu anda bu podcast'i yapmamızın sebebi de o. O yüzden biz şeyiz yani. Biz zaten follower olmaya çok yakınız. Bizi follower'a nasıl çevirirsin? Ne istiyorsun bizden? Neler yapabilirsin senin için?
Biz öyle adapter oldunuz neredeyse, öyle diyelim.
Aynen, sayılır.
Barış asırlardır adam alıyor ofise. Hala adam alma problemi var.
Yani sen almıyor mu ya? Opet asırlardır adam almıyor mu? Hala da problem var.
Şey diyeyim mi? Opet değil yani, kurumsal diyelim artık, kurumsal şirket. Hı. Temsilcisiyim ya ben. Hani kurumsal şirketler adam bulamıyor. Gerçekten bulamıyoruz. Yani bunu
çünkü vizyonunuz yok.
Nasıl yani?
Yani yok, çünkü o hikayeyi satamıyorsunuz.
Hikaye satmak değil, kastım şu. Tabii o da vardır elbette yani. O da, genç nesilde öyle bir şey de vardır da. Kastım şu. Bir yani şu özelliklerde bir personel ihtiyacımız var deyip insan kaynaklarınıza veriyorsunuz. Bulamıyorlar. Yok. Gelmiyor insanlar. Yani belki hiç gelmiyorlar görüşmeye. Gelenler de o vasıfları dolduramıyor. Vasıfla ilgili bir sorun var.
Yani piyasada var. Herhalde insan hiç mi yok, yoksa o vasıftaki insanlar görüşmeye mi gelmiyor?
Görüşmeye gelmiyor da olabilir. Bunu bilmiyoruz çünkü yani, bu dediğimizin cevabını bilemeyiz. Ama gelenler yetersiz geliyor. Veya yeterli olduğunu düşünerek ultra süper hiper maaşlar isteyerek geliyorlar falan. Böyle bir tuhaf bir dengesizlik var. Bunu gözlemliyoruz kurumsalda. Yani ben şey, çok gülüyoruz kendi aramızda. IT yöneticisi, yani şey direktörün altındaki bir yöneticiden bahsediyorum. Bir arkadaşım, yakın arkadaşım. Ne arıyordu? Database yöneticisi arıyor. Tamam ya, teknik bir branş aslında. Ne kadar süre? 6 ay oldu. 6 ay. Yani acil de bir iş. Tamam ya, işin yönetilmesi gerekiyor. 6 ay sürdü ve pes ettiler. Dedi, yani 6 aydır yedekleyen adam öğrendi zaten onu falan dedi ve devam ettiler yollarına. Gel, yok, bulunamıyor. Belli donanımda insanları bulmakta artık zorlanıyoruz.
Siz remote çalışıyor musunuz?
Yok zaten, yani hayatımız remote çalışıyor.
Yani mesela ne bileyim, gidip bir Hintli işe alabilir misiniz database manager olarak?
Ya istenmiyor.
İstenmiyorsa bulamazsınız işte.
Holding politikası böyle zaten. İstihdam etme üzerine.
Neyse, çok güzel. Bence disruption'ın tam göbeğine bastık şu anda. Opet bunu istemeyerek kendi ayağına sıkacak. Bunu isteyen firmalarda.
Sadece Opet değil. Sen,
işte neyse, kurumsal neyse işte.
Hayır, holding de böyle bakıyor olaylar. Yani sen istihdam politikasıyla çalışan bir kurumsun. Öyle düşünelim. Türkiye'nin en çok personel çalıştığı şirket holding, Koç Holding. 100 bine yakın çalışanı var. Şimdi remote'a dönersek Koç Holding çok rahatlıkla dünyanın her tarafında yarısını Hintli yapabilir şirketlerin falan filan. Yani böyle şey yapabilir, bir anda dağıtabilir bütün personeli. Yani
dönecek. Nasıl evden çalışmaya bir anda dönmek zorunda kaldı ve döndü. Buna da dönecek ama direniyor işte.
Eğer sen sadece para olarak bakarsan olaya, dediğin doğru.
Yok.
Buna kesin bir geçiş yapılır. Ama yani biraz o insan kaynakları politikası ile ilgili bir şey. Neyse, konumuzun çok dışına atladık ama.
Yok, bence alakalı yani. Şey açısından da ilginç değil mi? Yani Hindistan'da gerçekten senin gibi bir şirkette çalışmış ve tam bu role uyan bir adam var. Ve büyük olsa senin vereceğin maaşı da çok mutlu olacak. Ama Türkiye'de o adam ya var, gelmek istemiyor ya da yok. Sonuçta çok bariz bir şekilde oradan alabilirsin bu adamı işte.
Alabilirsin tabii ama mümkün mertebe ülkenin insanına, ülkenin gençlerine destek olmak. Yani buradaki İK politikası dediğim şey aslında bu.
Evet.
Online olmasın, olsun olmasından ziyade kimi istihdam etmek
istiyor? Şöyle bir şey var. Ülkenin insanına sen yatırım yaparsan iyi bir şey yapıyorsun. Bu hiç sorgusuz sualsiz. Ama başka şirketler ülkeden bağımsız herhangi bir insana yatırım yaparsa overall'da onlar kazanıyor. O yüzden sen de onu yapmak zorunda kalıyorsun günün birinde.
Çok küreselci gördüm seni Barış.
Evet, ben fena küreselciyim yani. Üçgenler oluşmaya başladı bu yerlerde, o yüzden susuyorum.
Şey, bir de benim bir gözlemim daha oluyor. Yani en azından kendi kapsamımda görebildiğim şey. Şöyle bir personel problem, yani eksiğimiz var. Bu belki tecrübeyle gelen bir şeydir ama bilemiyorum. Her konuyla ilgili bir teknolojik karakter türeyebiliyor. Ne demek bu? Data scientist, bunlardan birisi işte, Mina'nın bahsettiği. Data scientist dediğin kişiyi, karakteri belli eğitimler aldırarak üretebiliyorsun. Piyasaya sunabiliyorsun. Dijital hizmetler üzerine her şey. Dijital marketingçi koy, bilmem neci koy. Bir sürü data var. Data yığını var ortalıkta. Bu dataların sahiplerini bir araya getirdiğimizde anlamlı bir şey üretemiyorlar. Maalesef böyle bir sorun yaşıyoruz biz şu an. Her şey dijital dönüşüme tabi tutuluyor şirketlerde. Dijitalleştirdiğimiz bu verileri alıp çarpıştırıp anlamlı bir hale getiren, yani istatistiksel anlam demiyorum, yani bu nöral networklerden,
aksiyondan mı bahsediyorsun? Şunu yapalım.
Öğrenme sistemlerini kastetmiyorum. Aksiyon da değil. Business açısından anlamlı bir şekle büründürmekten bahsediyorum. Yani o verileri toparlayıp buradan böyle bir business çıkarmalıyız, böyle bir süreç çıkarmalıyız, böyle bir fayda üretmeliyiz diyebilen karakter bulamıyoruz. Herkes kendi işini çok iyi biliyor. Bilmiyorum siz dünyanızda nasıl geçiyor?
Peki o karakter hiç var mı şirkette?
Nadir.
Yani var, ikincisini arıyoruz falan, var mı öyle bir şey?
Çok az bulunan bir şey.
Ya zaten şu anda çok exceptional bir şeyden bahsediyorsun yani. Hani.
Yo, aslında şöyle, yani kastettiğim şu. Diyoruz ki elimizde dijitalleşiyoruz ya. Dijitalleştiriyoruz. Aslında Mina'nın yaptığı faaliyet de bir yerde bunu sağlayan bir bacaklardan bir tanesi. Nedir? Dijitalleşme üzerine elindeki veriyi, datayı kullanılır hale getirmek üzere personel çıkarıyorlar. Data scientist bir yerde o. Data scientist geliyor, senin satış verilerini alıyor, bir şekle şemale sokuyor ve diyor ki bu var ortada. Bir de bunun üzerinde ne bileyim meteorolojik verileri takip eden bir başka personelin var. Ve o orayı dijitalleştiriyor, orada bir data yığını daha getiriyor önüne. İşte cyber security tarafından bilmem bir şey, atakları bilmem neleri, hareketleri izlediğim bir başka data geliyor önüne, bir yığın daha. Bunu dijitalleştirdik, her şey önümüze çok temiz geldi. Ne yapacağım ben bunlarla?
Korelasyonu bulacak adam mı yok yani?
Korelasyon direkt cevabı vermiyor ama işte. Business
vermeyebilir.
Evet.
Vermiyor. Yani senin söylediğin AI, yani akıllı veya işte machine learning. Senin elindeki binlerce değişkeni alıp birbirleriyle kombinasyonlar şeklinde çarpıştırıp hangisi birbirine daha koreleyse, mesela şu çıkabilir ortaya. Petrol fiyatı patatesin fiyatına endekslidir dedi, çıkabilir. Anlamsız bir şey de türeyebilir oradan.
Tabii canım. Aynen. O yüzden koreli olmayabilir diyorum. Ama olabilir bazı yerlerde. O yüzden onun peşinde.
Aradığımız bütün bu dataları önüne alıp bundan mantıklı bir şey üretebilecek, iş üretebilecek karakterler. Bunu bulamıyoruz biz. Gerçekten bulamıyoruz. Dijitalleştiren çok insan buluyoruz.
Çünkü dijitalleştirmek birazcık işin hamallık tarafı. Ben onu sana söyleyeyim.
Matematik.
Şey, o çok düz yani. Onda bir ne derler, ilginçlik yok. Diğer tarafta o yığını anlamlandıran esas katma değeri yaratıyor şu anda.
Evet. Maalesef.
Biraz da alanla ilgili bilgi olması gerekiyor sanki. Yani hani evet. Genel olarak işte hem o metodolojiyi de bilecek ama bir yandan petrolü de bilecek. Farklı farklı alanlarda büyük resimler bakması gerekiyor. O da bulunması zor bir yetkinlik. Ben
burada sıkıntı var.
Anladım.
Yani biz bak bunu en basit örneğinden şöyle söyleyebilirim. SAP geçiş projesi yaptık. SAP'nin eski versiyonundan.
Kaç milyon dolar?
Anlatmıştım bir bölümde, hatırlarsın Barış. Çok para, çok milyon euro.
Çok milyon euro.
Yani bir de lisans ücretleri falan, her sene ödenen bir şeyler var. Yani o karman çorban bir sürü para harcanıyor bu işlere. Ama şirketin ERP'si işte, kurumsal kaynak yazılımı, kurumsal kaynak planlama yazılımı. Neyse, şimdi eski versiyondan yeni versiyona geçiş yapılacak. Yeni versiyona geçildiğinde aslında sana birçok dijital araçlar geliyor. Birçok kabiliyetler kazanıyorsun. Böyle 15-20 senede bir yaptığın bir geçiş çünkü bu değil. Yani. Sık sık yapmıyorsun. Bunun için planlama şöyle yapıldı. Dediler ki key user'lar, yani her alanın kendi kilit kullanıcılarını toparlayalım. Bunlar otursun bir araya gelsin, süreçlerini yenilesinler. Yani bu yeni teknolojiye, yeni data akışlarına göre yenilesinler. Geçiş yaptığımız platform buna uygun çünkü. Yani bunların hepsine elverişli. Bunun sonucunda şunu gördük. Herkes kendi alanında çok iyi uzman ama hiç kimse bunları alıp da verimli bir süreç haline getiremedi. Neyle sonuçlandı iş? Yaptığı işin aynısını aynen tekrar yaptık. Yani aynı süreçleri aldık, yeni yazılıma taşıdık. Tamamen bu oldu yani iş. Yani o ortada fizibilite yapalım, bu kadar para harcandı, nereye ulaştık falanla ilgili hiçbir cevaba ulaşamadık yani artık. Para bence çöpe, ben şahsi fikrim çöpe gitti. Ne oldu? Biraz bazı teknolojik kabiliyetler kazandık, o kadar yani. Bundan bahsediyorum aslında. Ortada işte, kendi verisine, kendi kabiliyetlerine çok hakim insanlar var. Onları dijitalleştiriyoruz. Kurumsal da şu an deliler gibi dijitalleşme şey rüzgarları esiyor, fırtınalar esiyor hatta. Yapmayanı dövüyorlar. Şu an bunlarla yaşıyoruz biz. Bunları hedef kartlarına yazıyoruz. Yani illa dijitalleşme projesi yapacaksın. Ne her şeyin dijital yapacaksın, yine de yapacaksın falan, böyle yani. Yapmayanı dövüyorlar gerçekten. Ama bunun karşılığında ortaya ne çıkarıyoruz kimse bilmiyor yani. Ne oluyor şimdi? Ne yaptık bunları ortaya? Ya
işte aslında böyle bir dönüşüm varken bu arada arkada da işte bence bu teknoloji tarafında insan kaynakları ve işte bu yetenek piyasasının bu kadar dinamik olmasının nedeni de bu.
Çok kritik.
Çünkü böyle şeyler yani... çıktığında mesela bak şöyle bir şey anlattın sen aslında. Biz böyle bir yetenek kazandık şirket olarak. Ama bu yeteneğin üstüne koyacak yeteneğimiz yok. Çünkü böyle bir yetenek daha önce yoktu. Şu an yapabilir hale geldiniz ve şu anda aslında mesela şimdi bu RPA'de UiPath diye bir firmayla çalıştılar. UiPath de Early Bird'ün yatırımlarından birisi. Ve UiPath şimdi böyle 10 milyar dolar falan oldu değeri. Yani inanılmaz hızlı büyümüş Romanyalı bir girişim. Ve onların da aslında üzerine oturduğu şeylerden birisi bu. RPA dediğin aslında böyle o datayı al buraya koy, buradan copy paste yap, şunu yap, bunu yap falan filan gibi işlemleri böyle otomatize ettiğin. Eskiden zamanında ben bunu PwC'de yapardım yani. Ve böyle işte biz yapıyorduk sadece. Çok limitli bir şeydi. Şimdi bütün kurumlarda senin dediğin gibi işler olduğu için abi o zaman bu veri varsa onu da alayım, oradan da oradan alayım falan filan deyip böyle mesela bir iş doğdu. İş yani bu. Şu an böyle LinkedIn'de arasan bir sürü insanın yetenek havuzunda olan ve bir sürü iş ilanının böyle döndüğü bir şey var mesela. Ben mina ediyorum ki Android developer o bitti. Android developer yine Red Ocean, yine herkes orada. Bence böyle şeyleri aslında yakalayıp bulmak ve o dalgayı yakalamak lazım diyorum. Yine hala bana Android developer diyor. Allah.
Evet. Sadece kızmanı istemiyorum ama yani şöyle bir şey var. Burada da mesela RPA'de çok yaygın bir teknoloji değil ya henüz Türkiye'ye de. Hani dünyada da evet UiPath'le arttı ama biraz daha pandeminin etkisiyle daha da artmaya başladı RPA teknolojisi. Ama genel olarak böyle farklı, yani programları farklı farklı denememizin sebebi şu. Hani RPA'de yine daha kısa bir program ve bir etkinlik kazandırmaya, daha tool üzerinde demeyeyim ama dediğim gibi developer olmaya yönelik bir programda. Data Science'da da mesela birisi bir data analyst pozisyonda birini alacaksa bir tane alıyor. Mesela JustMob. Hani buradaki örnek. Ama iki tane, üç tane almıyor. Çünkü bir kişi onun için yeterli oluyor. Ama biraz daha bu mobil uygulama geliştirmelerde daha fazla kişi alabiliyorlar. O yüzden denemek istediğimiz şeylerden bir tanesi bu oldu. Bilmiyorum yolda fikir değiştirir miyiz, ne yaparız ama şu anki aklımızda olan şey buydu. Ben daha fazla uzatmayayım ve kapatayım.
Şey derler ya, ya hobi olarak yine Android developer'lık yapsan sorun yok.
Evet, Sami Can tam onu diyor.
Yok ya, ben mantığı anlıyorum ya, bu yani denenmesinde zarar olacağını düşünmüyorum. Ya şimdi Android developer'lığı anlatamayacaksın. Bunu dediğinde hiç kimsenin hiçbir şey anlamadığı böyle milyarlar var ya daha dünyada. Yani buna ya Android developer birazcık şey oldu ya, sen RPA'ya geç demek birazcık şey kalıyor. Aşırı lüks kalıyor bence. Oralarda hala fırsatlar kesinlikle vardır. Öyle şey o kadar da değil yani. Ben o kadar uçlarda yaşadığımız düşünmüyorum. Yani şey gibi sadece Tesla'ya şey yapıyorum, yardım ediyorum hiring'de. Başka şirketlerle çalışamıyorum ya. Yani onlar şeye çok beni hitap etmiyor demek gibi bir şey bu yani. Neyse. Evet, kusura bakma Mina, birazcık senin bölümünde gezerek yapmış olduk.
Yo, gayet keyifli bir sohbet oldu.
Teşekkür ediyoruz sana da. Güzel oldu. Zaten tanışmıştık ama böyle daha detaylara inmek de güzel oldu. Yine bence ileride ikinci, üçüncü bölümlerini yapacağımız bir iş oldu bu. Heyecanla bir sonraki bölümleri bekliyorum.
Umarım, ben de heyecanla bekliyorum. Belki bir çağrıyla kapatabilirim. Az önce buyurun, bahsetmiştik, yarım kaldı. Data Science programımız bizim 2 hafta önce sona erdi. Data Analyst, Business Analyst, Data Engineer pozisyonlarında eğer şirketlerinize kişi eleman almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size de UpSchool'u daha detaylı anlatmak çok isteriz. Bu şekilde. Teşekkür ederim tekrardan.
Biz teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz. Gerçekten yani dediğim gibi bence geleceğin işi. Daha burada konuşacak bir sürü şey vardı da işte açmak istemedim. Gerçekten 2 saat bölüm çekerdik yoksa.
Evet, daha yüzeysel yapmamız önemli ilk bölümler. Ondan sonra daha derinlere gireriz. Diyerek sözü Sami Can'a bırakıyorum o zaman.
Gümlet Medya'nın sunduğu Girişimci Muhabbet'in 2. sezonun 7. bölümünde Mina ile beraber UpSchool konuştuk. Gerçekten yeni bir konsept, yeni bir girişim konseptiyle bize işte community driven, topluluk odaklı bir şekilde yeni yetenek kazandırma odaklı bir girişim var. Gerçekten çok ilginç bir girişim. Mina'yı takip edin, girişimini takip edin. Destek olabiliyorsunuz.
Burada Mina'yı nereden takip edeceğiz? Onu hiç konuşmadık. Yani e-mail aynen, nedir? Nereden? Twitter,
Snapchat falan kullanıyordur o. Çünkü
TikTok'ta yok artık, o kadar da değil. İkisinde de hesabım yok. Sildim falan diyormuşum.
Ya, tamam.
mina@upschool.io adresinden ulaşabilirsiniz. Ya da direkt UpSchool web sitesine girdiğinizde iletişim kısmına ulaşabilirsiniz.
Evet, süper. diyoruz ve tekrardan teşekkürler Mina. Gümlet Medya'nın diğer sunduğu podcastleri de söyleyip bu bölümü de kapatacağım. Yollarda TV Koray ve Arman'ın sunduğu Üretim Bandı. Üretim Bandı en son bölümde bizim ekipten birilerini almışlar Pikus'tan. O bölümde dinleyin, gayet güzel bir bölüm. Ondan sonra ne vardı? Mücadele var. Serbest oyun imalatı var ve başka bir şey yok değil mi Barış?
Başka bir şey yok.
O kadar. Aynen, evet. Önümüzdeki hafta değil, ondan sonraki hafta Sıfırdan Global'e ekibinin bir aslında online etkinliği olacak. Orayı da tekrardan hatırlatalım. 10 Aralık tarihinde yapacakları olan konferansa kaydolabilirsiniz arkadaşlar. Bu konferansta bir sürü konuşmacı var. Bizim CEO'muz Alper de olacak. 9.45'ten böyle akşam 5.30'a kadar süren bayağı güzel bir konferans yapıyorlar. Oraya da gelin, sıfırdan globale gitmeye çalışan girişimlerin ve gitmiş olan girişimlerin hikayelerini dinleyin diyorum arkadaşlar. Ve haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.